Bugün özel bir gün, kilisemizin 4. kuruluş günü, doğum günü. Hepimize kutlu olsun diyelim, öyle başlayalım. Evet, aslında ilk kilise ne zaman başladı? Bence İsa kilisesini kurmaya, ilk hizmete başladığı zaman ilk kilisesini kurmaya başladı. Öğrencilerini seçti, yanına aldı, onlara öğretti, bir temel attı. Bütün şeyi onlara verdi, onları yetiştirdi. Hatta bir ara onları staja gönderdi. Sonra da artık son buyruğu biliyoruz verdi. En son çarmıha gitmeden önce dedi ki, gidin şimdi sizler yetiştiniz ve bütün ulusları benim öğrencilerim olarak yetiştirin. Size öğrettiğim her şeyi onlara öğrettim, öğretin dedi. O yüzden yani ilk kilise aslında İsa başlattı. Fakat göğe alındıktan sonra da imanlılar Pentekost günü işte toplandılar. Kutsal ruhu aldıktan sonra da bir araya gelip Rabbe tapınmaya, onu yüceltmeye başladılar. Bu Yeruşalim'deydi. Ya işte tapınakta veya evlerde toplanıyorlardı. Aslında ilk kilise, yani İsa'dan sonraki ilk kilise de oralarda başladı. Sonra bir dizi olaylar sonucunda buradaki elçiler, ilk imanlılar çeşitli uluslara dağıldılar. Güneye, kuzeye, doğuya, batıya ve oralarda kiliseler başlattılar. Esasında kilise biliyoruz ki bir bina değil, bir yapı değil bu. İlk kilise topluluk, yani İsa'nın işte ilk öğrencileri bir araya geldi ve o bir topluluk ve o bir kiliseydi. Kilise orada başladı. Sonra işte imanlılar İsa'dan sonra işte orada toplandılar, gittiler Antakya'da toplandılar. O zamanlar zaten hiçbir bina yoktu. Henüz bir Hristiyanlarda o kadar imkan da yoktu ve bir bina inşa etmediler. İşte evlerde veyahut da işte o zaman ilk Hristiyanlar Yahudi oldukları için işte Yahudilerin tapınaklarında falan toplandılar. Birlikte ekmek böldüler, İsa'yı andılar, dua ettiler, Tanrı'yı yücelttiler. Bu yüzden kilise İsa'nın bedenidir. O bedenin başı da İsa'dır. İsa'nın adıyla bir araya gelmiş imanlılar topluluğu kilisedir. Onlar her neredeyse kilise oradadır. Bu bizim kilise anlayışımız böyledir. Şimdi buraya da geldi işte John ve işte şimdi aramızda Julie ve Graham sağ olsunlar. İlk ateşi yaktılar ve ondan sonra burada da kilisemiz 4 yıldır devam ediyor. İlerliyor, büyüyor, yükseliyor, gelişiyor ve inşallah bir günde içinden bazı yetişmiş, olgunlaşmış imanlılar başka yerlerde bir kilise başlatacaklar. Tabii bu kilisenin temelinden bahsedeceğim. Çünkü temel önemli. 1. Korintliler 3, 10 ve 15. ayetlere bakarsak çok önemli bir konudan bahsediyor bize burada Elçi Pavlus. Diyor ki, Tanrı'nın bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım. Başkaları da bu temel üzerine inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin. Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temel üzerine kimi altın, kimi gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır. Yani aslında burada Pavlus bir kilisenin temelinin ne kadar kritik ve önemli olduğunu bize vurgulamak istiyor. Yani şu 11. ayet özellikle, çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka temel atamaz. O zaman bir kilise başlarken o temel çok önemli. Çünkü ondan sonra o temelin üzerinde yükselecek. Bu ne kadar güçlü ve kuvvetliyse, yani gümüş, altın ve hani iyi şeylerden oluşuyorsa, o kadar güçlü olacak ve yükselecek. Her sınavaya dayanacak. Şimdi bizim kilisemizin temelleri nedir o zaman? Bence bizim kilisemizin 5 tane ana direği var ve bu direklerin çimentosu olan sevgi var. Çünkü Paulus dedi ki, sevgim olmazsa ses çıkaran bakırdan ne farkım var? Yani sevgi bütün bu temelleri bir arada tutan, onları güçlendiren, yani bir binanın çimentosu gibi bir görevi var sevginin. Sevgi her şeyden üstündür. Bundan sonra tabii ki Pavlus'un o zaman işaret etmek istediği şey de şuydu. Hani sevgiyi bir tarafa koyuyoruz. Bunsuz olmuyor zaten. Yani bu en baş şey. Çünkü Tanrı bize dedi ki, benim sizi sevdiğim gibi siz de beni ve birbirinizi sevin. Yani şu en büyük iki buyruk. Tanrı'yı seveceksin, komşunu seveceksin. Yani benim sizi sevdiğim gibi siz de beni ve birbirinizi seveceksiniz. Bu çok önemli. Bunu bir kenara koyduktan sonra bizim kilisemizin 5 tane direğinden bahsetmek istiyorum. Birincisi, kutsal kitabın yetkisi. Bizim inanışımıza göre her şeyden önce kutsal kitap gelir. Tek kaynak kutsal kitaptır. Bunun dışında kutsal kitabın bize söylemediği hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Yani mesela daha önce ne kadar kutsal bir hayat sürmüş olurlarsa olsunlar, herhangi bir azizin veya bir işte kilise babasının söyledikleri değil, kutsal kitap bizim için tam yetkiyi taşır. Ve ne söylenirse söylensin, ne denirse densin, kilise gelenekleri veya çoğunluğun fikirleri, bunlar bizim için önemli değildir. Kutsal kitabın ne dediği bizim için önemlidir. Ve o kutsal kitap bütün bu şeyleri sınar. Yani ona uygun olmayan hiçbir şey bizim için kabul edilemez. Ayrıca gerekli ve yeterli her şey kutsal kitapta öğretilmektedir. 2 Timoteus 3.16'ya bakarsak orada diyor ki, kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Dediğimiz gibi bütün bu şeyler için hem yeterli, gerekli ama hem de yeterlidir. Kutsal kitap, onun dışında başka bir otoriteyi kabul etmiyoruz. Bu bir. İkincisi, Tanrı'nın yüceliği. Tanrı bütün dünyayı ve insanları, her şeyi kendi yüceliğini göstermek için yarattı. İnsanın varoluş nedeni Tanrı'nın yüceliğini göstermek içindir. O ikinci temellerden, o temellerden ikincisi budur ve çok önemli bir temeldir. Yani insan varlığının en baş amacı Tanrı'yı yüceltmek ve sonsuza dek Tanrı'dan zevk almak. Böylece aslında yaratılış nedeniyle uyum haline geçen insan, Tanrı'yı yücelterek uyum haline geçen insan, yaratılışla uyumlu olduğu için aslında huzuru da bulacaktır. Bu aslında insan için de gerekli ve iyidir. Her şey Tanrı'nın yüceliği için. Her işi, yani bir imanlının her işi Tanrı'nın yüceliği için kutsal kılınmalıdır. Bu 1. Korintliler 10.31 diyor ki, kutsal yazıların söylediği gibi özet olarak her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Bizim varlığımız Tanrı'yı yüceltmek için. Onun için tapınıyoruz. Onun için Tanrı'ya yakışır bir evlat olarak bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Her şeyimizde ne yiyip ne içersek, ne yaparsak orada Tanrı'nın yüceliğini göstermeliyiz. Bu da çok önemli bir konu. Tanrı'nın yüceliği. Her şey Tanrı'nın yüceliği içindir. Üçüncü temelimiz Mesih'in çarmıhtaki işi ile kurtuluş. Üçüncü temel inancımız bu. Biliyorsunuz insanlar Adem bahçesinde Adem'in günaha düşmesiyle ve onun mirasçısı olarak bozuk bir doğayla yaşıyorlar. Öyle doğuyorlar. Ama Mesih çarmıhta bu günahın bedelini ödeyerek Tanrı'nın gazabını yatıştırdı. Böylece herkese kurtuluş kapısını açtı. Ancak ve ancak Mesih'in çarmıhtaki işi sayesinde kurtuluyoruz. Ve bizim için tek bir aracı vardır. O da İsa Mesih'tir. Bunun için 1. Timoteus 2:5-6 ayetlere bakıyoruz. Kutsal yazıların söylediği gibi, çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir aracı vardır. Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilmiş olan tanıklık budur. İsa'nın çarmıhtaki işi bizim için en önemli temeldir. Dördüncüsü ise lütuf. Yalnızca lütuf sayesinde kurtuluşa kavuşuyoruz. Bu yaratılış hikayesinde İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu onun için doğruluk sayıldı. Doğruluk demek, iman demek. Yani aklanma anlamında kullanılıyor. Yani Tanrı'nın doğruluğuna kavuştu. İman ederek aklandı ve ona bir vaat verildi. Bu yüzden, bu şekilde. Tanrı'nın lütfunun önemi bir de Tanrı'nın yüceliği maddesiyle bağlantılı aslında. Eğer biz kendi yaptığımız şeylerle kurtulacaksak, o zaman Tanrı'yı yüceltmemiş oluruz. Çünkü bizim de övünülecek bir şeyimiz olmuş olur. Bu yüzden sadece lütufla kurtulduğumuza inanıyoruz. Biz bir şeyi hak etmedik. Hiçbir şey hak etmedik. Aslında hak ettiğimiz şey günahtan dolayı sadece ölümdü. Ama Tanrı bize lütfetti ve kurtuluş kapısını İsa'nın çarmıhtaki işi aracılığıyla bize açtı. Efesliler 1:6-8. Öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına kavuştuk. Mesih bizim için bedeli ödedi ve biz kurtuluşa kavuştuk. Tanrı'nın adalet ihtiyacını Mesih çarmıhta kendini feda ederek giderdi. Onun gazabını yatıştırdı, günahın bedeli ödendi ve biz de Mesih'e iman ederek kurtuluşa kavuşabiliyoruz. Bu lütuftur. Ve aynı zamanda lütuf tamamen, yani hiç kimsenin hak etmediği bir şey olarak Tanrı tarafından bize sağlandığı için bizim zayıflığımızda, bizim çaresizliğimizde Tanrı'nın yüceliğini gösterir. Işık karanlıkta parlar. Yani karanlıktayız ama Tanrı'nın lütfu oradaki ışık gibi belirgin bir şekilde gözüküyor. Beşinci temel sadece ve sadece iman ile aklanma. Yine bizler İsa'ya iman ederek aklandık. Günahlarımız silindi. Önceki hayatımızdan öldük ve yeni bir başlangıçla yeni bir hayata başladık. Kirli giysilerimizi çıkardık. Mesih'in bize sağladığı temiz, lekesiz giysileri giyindik. Ve aklanmış bir şekilde yeniden doğduk. Bu aslında Tanrı'nın yüceliğini gösteren başka bir konu. Şimdi Galatyalılar 3:6-11 ayetlere bakalım. Burada nasıl yasayla yasanın gereklerini yerine getirerek değil ama Tanrı'nın yüce lütfu sayesinde kurtulduğumuzu, nasıl olduğunu bize açıklamaya çalışıyor Paulus. Örneğin, İbrahim Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı. Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Kutsal yazı, Tanrı'nın diğer ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek, İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacaktır müjdesini önceden verdi. Böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar. Yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan lanetlidir. Açıktır ki hiç kimse Tanrı katında yasayla aklanmaz. Çünkü imanla aklanan insan yaşayacaktır. Yasaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Yani bugün mesela yasanın gereklerini yerine getirmeye çalışanların nereye vardığını İsa bize gösterdi. Bu yüzden yasanın işi, yasanın görevi günahı ortaya çıkarmak. Günahın tanımını yapmak. Yani yasa bizi kurtarmaz, yasa bizi mahkum eder. O yüzden biz Mesih'e iman ederek aklanırız. Ve aklanmak demek, bütün günahların silinmesi demektir. Yani 5 tane temel direk var. Bu kilisenin temellerini bu şekilde burayı başlatanlar, bu şekilde attılar, bu şekilde öğrettiler. Eğer böyle olmazsa, dönersek bu Pavlus'un 1. Korintlilerdeki söylediği şeye, çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. İsa Mesih'in temeli budur. Birileri bazen derse ki, işte Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmezsen, yani iman ettikten sonra aklandın ama işte yaşamında Tanrı'nın buyruklarını günah işlersen, ya da öyle söyleyeyim, belki kurtulamayacaksın. Bu kesinlikle doğru değil. Çünkü net bir şekilde iman eden aklanmıştır ve aklanan yaşayacaktır denmiştir. Yani iman edip aklanan kişi artık kurtuluşu kazanmıştır. Bundan sonra onun için hiçbir mahkumiyet yoktur. Şimdi kısaca tekrar edersek diyoruz ki tek yetkili kutsal kitaptır. Onun dışında herhangi bir öğretiyi kabul etmiyoruz. Ve şuna inanıyoruz. Her şey Tanrı'nın yüceliği içindir. Ve sadece Mesih'in çarmıhtaki işi sayesinde günahlarımız bedeli ödendi ve bize kurtuluş kapısı açıldı. Ve bu aslında Tanrı'nın bize sağladığı lütuftur. Lütufla kurtuluyoruz. Yaptığımız işlerle değil ve sadece imanla aklanıyoruz ve başka bir şekilde iman eden kişiye artık mahkumiyet yoktur. Bu temellerin üzerinde kilisemiz yükselecek, bu temellerle büyüyecek ve Rabbin bir kilisesi olarak hayatını devam ettirecek. Amin. Buyurun.